Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu hafta birbirinden değerli iki önemli ustamız, müzikte iz bırakanların konuğu. Hoş geldiniz efendim. Ferhat, evet. Sayın Ferhat Erdem, TRT Ankara Radyosu sanatçımız. Sayın Çağatay Akyol, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp sanatçımız. Ne güzel ettiniz, hoş geldiniz efendim.
Teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkürler.
İyi ki geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, öyle bir ekiple birlikteyiz ki
muhteşem
bir ekip. Ekipten önce tabii kendilerini tanıtacaklar ama daha sonra ekibin oluşumu. Arp Anatolia efendim. Evet. Arp Anatolia. Neden Arp Anatolia? Oraya geleceğiz. Ama ondan önce konuklarımızı tanıyalım. Ferhat abi, sizden başlayalım.
Kurumdayım. TRT'de Sipsi sanatçısıyım aslında. Evet. Sipsi sanatçısı olarak girdim ama sonra çalgı yelpazemi birazcık genişlettim.
Evet.
Biz biliyoruz ki çalmadığınız yok. Özellikle üflemelerde.
Bunun bizim grubumuza da yansıması oldu. Dolayısıyla bu çalgıları zenginleştirmek benim için hakikaten ulaşmam istediğim yerlerden bir tanesiydi.
Çok önemli,
dokunmak
değil mi?
Bütün evet. Çalgılar. En azından kendi çocukluğumda duyduğum çalgıları hayata geçirmek benim için çok önemliydi. Dolayısıyla şimdilik onu yapıyor olmak benim için büyük bir keyif.
Nasıl girdiniz efendim kuruma girmeden önce? Niçin müzik?
Yani müzik macerası başladı? Nasıl?
Şimdi şöyle, bizim orada yörükler koyunların geçilerin arkasından koşup dururken gari ellerine ufacık bir alet veriyorlar. Al bunu çal diye. Sipsiyi veriyor eline ya da başka bir çalgı veriyor. Aslında amaç çocukları yörüklerin konservatuarı olan yaylalarda yetiştirmek değil aslında. Bilinçli olarak yetiştirmek değil. Burada onları koyunlar keçiler iyi süt versin, oyalansınlar. Yani oyun gibi hayatın içinde öğretiyorlar. Bunun içindir ki Anadolu'da aptallar, işte biz Çingen dediğimiz veya Romenler, yörükler den iyi müzisyen çıkar.
Çok önemli.
Bunlar küçük yaşta yönlendirilirler. Yani sizin alanınızda olduğu konservatuvarlara, yörüklerin konservatuvar yaylalar olduğu için yaylalara gidiyorlar. Biz de oralardan başladık aslında.
Üflemeye. Havasından suyundan alıyorlar değil mi? Gelenek göreneği her şeyle
evet,
birlikte.
Evet, bir kere bir aktarım var.
Enstrümanla çok küçük yaşta
evet,
buluşuyor.
Yani şimdi burası çok önemli. Burada bu olayı bir oyun olarak görüyor çocuk. Yani müzik onun için şey değil. İşte zorla yapılması gereken
sokakta
bir şey değil.
Sokakta evcilik oynar
aynen,
gibi.
Aynen.
Mi?
Zaten oyunun içinde hatta kızlar, kız çocuklar işte erkekler çalarken kız çocuklar da şey yapıyor. Oynuyor, oyunu öğreniyorlar.
Siz yani, de öyle başladınız.
Biz
yani.
Evet, aynen öyle. Bu işi oyun olarak başladık.
Ama işte oradan buraya gelmek o kadar kolay olmasa gerek, öyle değil
yani,
mi?
Yani burada
her çocuk o şekilde şanslı değil ya da değil, şansını kendi yaratmıyor.
Doğru. Çok teşekkür ederim. Oralardan başlayınca ben tabii ki bu işi ustalarımız gibi yapmaya çalışıyorum. Yani bir geleneksel boyutumuz var. Bir de tabii biz sanatçılar evrensel düşünürüz ama mekansal yaşarız.
Evet.
Bizim mekanımız evet, burası.
Tabii ki.
Düşünce olarak ama evrenseliz. Dolayısıyla bu mekanımızı evrensel boyuta taşımak için Çağatay'la biraz sonra sohbet edeceğiz.
Evet, şimdi ben de oraya gelecektim.
Oralara getiriyoruz. Yani bizi aslında bir araya getiren çalgıdaki yeteneğimiz değil, zihnimizin, özgür zihnimizin bazı değerlerimizi insanların farkında olması için ve evrensel boyuta taşımak için bir araya geldik.
Evet. Çağatay Bey gelmeden önce çok merak ediyorum. Daha sonrasında nasıl oldu? Yani hani profesyonel anlamda TRT'ye geçiş.
Ben önce Kültür Bakanlığı'nda çalıştım bir müddet. Üniversite sonrası oldu tabii bütün bunlar. Konservatuvar bitirmedim ben.
Evet.
Farklı bir alandı benimki. Çünkü bu birazcık da içeride sohbette de oluyor. Hani çocukları toplumsal da bizim geleneklerimizde müzeye çok sıcak bakılmadığı da oluyor. Ama gerçi bunlar yörüklerde biraz istisna. Evet. Onlar her ne biraz önce bahsettiğim gibi yönlendiriyorlar. Al bunu çal diyor. Çocuğa evet. Bizzat veriyor yani eline. Buradan TRT'yi 1986 yılında TRT sınav açmıştı.
Kim keşfetti efendim?
Hani? Etrafımda tabii herkes benim yetenekli olduğumu söylüyorlardı sağ olsunlar. Böyle hani Sipsi'nin dışında da diğer çalgılara da çok meraklıyım. Diğer bölge kültürlerine de meraklıyım. Ustaları çok iyi dinledim ben. Onları çok iyi etüt ettim. Yani onlar her birisi benim büyük hocam. Her birisine saygıyla ölenlere de rahmet diliyorum gerçekten.
Evet.
Bu kültürü bize aktardılar. Onların müzik belleğindekileri aldım ben.
Hı hı.
Yazılı bir şey yoktu aslında. Dinledik her birisinden. Sonraki süreçte beni gerçekten ismini çok önemli saydığım Güner Özkan var. Güner Özkan niçin önemli? Güner Özkan Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ilk kuranlardan, Gazi mezunu ve aslında seramikçi ama inanılmaz geleneksel kültürün farkındalığı olan birisi. Yani bizim toplum için yazıp çizen bir insan. Minyatürlerden çalgı çıkarmış. Daha sonra hani bu Orta Asya ile iletişimin az olduğu dönemlerde minyatürden çalgı yapmış.
Evet.
Sonra toplumlar birbirleriyle iletişim kurduktan sonra kaynaklar bir araya getiriliyor. Bakılıyor ki neredeyse birebir aynısını yapmış bir insan. Yani bu kadar hayal gücü yüksek bir insan.
Onun
benim üzerinde çok büyük etkisi vardır. Bu özellikle bu çalışmamızı da, bu Arp Anatolia ile ilgili çalışmamızı da en yüksek perdeden destekleyenlerdendir Güner Özkan.
Evet, şimdi Çağatay Bey'den biraz kendisini anlatmasını biz elbette ki biliyoruz. Sevgili dinleyicilerimizle paylaşmasını istiyoruz.
Nereden başladı bu macera?
Yani 80'de konservatuara girdim.
Evet. Hangi işte, konservatuara?
Ankara Devlet Konservatuarı ama biz cebeciliyiz dedi.
Doğru.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı.
Evet, ama hani o cebeciliğimize gerçekten övünürüz. Oranın
tabii,
kokusu bambaşka bir yerdi. Oradan yetişenler de daha farklı elbette. Tabii yetişiyor. İşte bir 10 yıllık sürecim oldu, okuma süresi. Kaysu Doğansoy'la ben çalıştım.
Selam olsun Kaysu
evet,
hocamıza
burada. Evet, Kaysu inşallah dinleyecektir. Ve 90'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir sınav açtı. Sınava girdim. Tabii o zaman da bir şans meselesiydi. Çünkü mezun olur olmaz sınav açıldı.
Hı hı.
Ve girdim. Sonra 91 ile 93 arası DAD Alman bursu aldım ben. Akademisyenler bursu. 2 sene Berlin'de master yaptım.
Evet.
Sonra Türkiye'ye geldim. Ama tabii bağlantılarım dolayısıyla gittim geldim, sürekli gidip geliyoruz.
Ne kadar kolaymış gibi bir şeyler değil mi? Anlatıyoruz öyle ama yaşanırken ne kadar
tabii,
zor.
Yani
niçin
çok...
Arp efendim? Peki hani Arp...
Ona geleceğim.
Ha, bu arada bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin ilk erkek Arp sanatçısıdır Çağatay Akyo.
Evet. Hani öğrenmeleri için yani. Evet. Neden Arp?
Şöyle aslında tabii bu hikaye çok enteresan. Ben keman çalmak için gittim konservatuvara. Ve biz Balıkesir'deydik. Balıkesir'de yaşıyorduk.
Ya zaten keman oluyor ya piyano oluyor.
Tabii. Ama ben blok flütle başlamıştım 7 yaşında. Babam evet. iyi bir klasik müzik dinleyicisiydi ki Balıkesir gibi bir yerde. Mühendisti o. Biz kulağımız yani mesela ben ilkokuldayken hani böyle günler verilir insanlar gelir ya. Annemin öyle teyzeler falan gelirdi. Pasta kek yerken ben Beethoven 9 dinlerdim. Bakarlardı bana böyle. O zaman radyo 3 almazdı Balıkesir'den Doğuduruş. Hani alsın diye anteni oraya götür. Bir tane çocuk salonun ortasında
evet
anten
ya.
Alacak da Doğuduruş çekecek de klasik müzik dinleyecek diye. Bir tek kuşum vardı. Ben o şeyin ne derler o işte Beethoven klasik yayın yaparken bir de teybet yani dışarıdan teybe kaydederdim ki sonra dinleyin diye de kuşun sesi girer arabanın sesi girer falan neler yaşadık
ne
yani
zor.
Yurt dışına giderken de şimdi maille her şeyi hallediyorsun
şimdi
o zaman kasetler
kolay.
Posta gidiyor 2 haftada Almanya'ya gidiyor mu gitmiyor mu o da belli değil falan yani dediğiniz gibi altında aslında büyük bir
ya,
çaba yatıyor bana
şöyle
yani.
Oldu böyle oldu şu
tabii.
Yılda bu oldu diyoruz ama
neler oldu nasıl
ah,
oldu
neler oldu nasıl oldu
ben aslında girişim dediğim gibi keman çalmak istedim.
Hı hı.
İki aşamalıydı sınavımız. ilk aşamada rahmetli Muzaffer Arkan, ben çok koroda da söyledim.
Evet, bizim hocamızdır.
Evet, yani onu sayesinde hakikaten. Ben şey diyorum, koronun Atatürk'üdür Türkiye'ye. Yani evet, çok sesli bir. Çok zor imkanlarda bir sürü şey yaptı. Biz otobüslerle, ben 12 yaşında, beni İspanya'ya götürdü getirdi. Yani 7 gün gittik, 8 gün geldik. O zaman gördük Avrupa'yı aslında. Yani nasıl bir yermiş diye. Oradan sonra entegre ve düşünmeye başladık. Hani gitmemiz evet gerekiyor diye. İlk sınavda o baktı kulağıma. Ben çıktıktan sonra kavga etmişler. Bunun kulağı kötü diyenler, iyi diyenler. Almak istememişler. Hoca içeride benim için kavga edip arkadan tekrar aldı. Bizim A, B, C, D, E sınıflarımız vardı. Önce gel bakayım tekrar dedi. Kulağıma baktı. Kendi ikna oldu. Girip bu sefer kavga etti adam. Sonra ikinci sınıfa ikinci dereceye girdi. Bu sefer de enstrüman seçimiydi. Tam böyle kapıdan içeri girerken iki kişi birbirini anlatıyor. Arp tellidir, üçgendir diye. Ben de duydum onu. Alakam yok abi. Hiç neye benziyor, nedir bilmiyorum. Girdim içeriye. Dediler ki sen ne çalmak istiyorsun dediler. Keman dedim. Dediler ki sağak mısın, solak mısın sen dediler. Ben solağım dedim. Solaklar keman çalamaz dediler bana.
Eyvah.
Dedim peki, böyle durdum tabii, ufacık şu kadar boyun falan, mercimek derlerdi bana. Evet. Ekrem abi çok iyi hatırladı onu. Ondan sonra dediler ki timpani çalar mısın, kontrbas çalar mısın, piyano çalar mısın, herkes bir şey çalar mısın? Ben de gireceğim, her şeye olu çalarım diyorum. Hocam çıktı, Kaysu Hanım dedi
ki. Yeter ki beni alın.
Yeter ki alın yani içeriye. Kaysu Hanım dedi ki arp çalar mısın dedi. Çalarım dedim. Neye benziyor dedi. Tellidir, üçgendir dedim. Aferin sana. Aldı beni içeriye. Alış alış. Halbuki sonra götürdü beni sınıfa. Arp'ı gösterdi.
İyi ki duymuşsunuz
onu. İyi ki duydum. Evet. Ya tesadüflerle dolu hayat.
Çok güzel. Enteresan. Ama ben bu tesadüflerin gerçekten tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bunlar bilinçli yani. Buraya gelmesi için. Çağatay olabilir, Bey'in bu belki noktaya gelmesi için.
Bilmiyorum yani, bir şekilde efendim bir şey. Evet, zincir evet dediğiniz gibi. Sonra arpı gösterdiler falan. Ben ufacık bir adam. Arp 1.85. Tersten çalmaya çalışıyorum.
Siz mercimek.
Ben mercimek. Annem bana böyle şey dikti. Bir tane yüksek özel bir yastık, ayaklarım aşağıda sağda falan. Böyle bir başlangıcım oldu. Sonra işte dediğim gibi yurt dışı hala devam ediyor. İşte çeşitli orkestralarda çalıyorum. Evet. Çok işte festivallerde, şeflerle, büyük şef solistlerle yapıp Türkiye'ye döndük.
Çok güzel.
Daha sonra da işte bu Arp Anatolia'ya
gelmeden. Oraya gelmeden. Tamam. Hemen bir önce müzik, sonra Arp Anatolia. Niye Arp Anatolia? Önce müzikle bir duysun dinleyicilerimiz. Sonra sizden açıklamaları. Ne dinleyelim efendim?
Şimdi Çağatay konuşurken şu aklıma geldi. Hı. Ben bir sipsicinin torunuyum. Sen hangi arpçının torunusun diye soracaktım. Şimdi aslında bunu da konuşacağız. Çünkü bu sazlarımızın Anadolu kökenli olduğu ile ilgili.
Evet.
Şimdi Anadolu'muzun en önemli ozanlarından Aşık Veysel'in Çiçeklerin Diliyle seslendiği çok bir güzel türküsü var. Ve bunu ama Batı Torosların yorumuyla, bir yörük sazıyla çalıyoruz. Yani bir yörük sazı olan üç telli bağlamayla arpın uyumunu ve ahengini, o türküyü nasıl kucakladığını şimdi dinleyeceğiz hep beraber.
Dinleyelim efendim. Thank you. Ellerinize, yüreğinize sağlık.
Gerçekten evet, çok sağ etkileyici.
Şimdi bu güzel oluşum nasıl vücuda geldi? Nereden aklınıza geldi? Nasıl bir araya geldiniz? Birbirinizi nasıl tanıdınız? Olayın felsefesi nedir, ne değildir? Birazcık dinleyicilerimize şimdi, paylaşır mısınız?
Tabii ki memnuniyetle. Birbirimizi tanıtırken aslında müzik geçmişimizi şöyle bir sıraladık. Yani bu emeği, bugünkü oluşan bu müzikal kimliği, kişiliği birazcık nerelerden geldiğiyle ilgili ipuçları verdik, dinleyicilerimizle paylaştık. Şimdi biz aslında Çağatay'la bir Avrupa Birliği projesi olan bir Hattuşa projesi vardı. Değişik ülkelerden müzisyen arkadaşlarla da çalıştık. Farklı ülkelerde konser de verdik. O proje Avrupa Birliği projesiydi ve biliyorsunuz Hitit Avrupa için çok önemli. Çünkü kökleri oralarda, yazı dili anlamında özellikle oralardan buluyorlar. Almanlar özellikle. Yani orada çok fazla kazı ekibi var ve muhteşem şeyler çıkardılar. Şunu gördük ki aslında ezberi de bozdular. Hitit'te çıkarılan, Hattuşa bölgesinde çıkarılan bulgular, kazılar sonrasında bizi müzikle ilgili bağlantıyı sağlayan çok önemli bilgilere de ulaşıldı orada. Ve inandık vazosunun üzerinde gördük ki biz arpı, liri, çifteyi, bizim çaldığımız. Yani binlerce yıllık köklerimiz aslında Anadolu'da yatıyor. Hı hı. Yani biz yan yana çalıyoruz fakat bu kardeşliğin, bu beraberliğin farkında değildik. Evet. Bir grubumuzun isim babası Çağatay'dır, Çağatay babadır. O kendisi bahsedecektir ama ben... Bu teklifle biz birbirimizi orada müzikal yapım şeyimizde, kişiliğimizde gördük. O küçücük minik denemelerimiz oldu arpla o provalar esnasında. Ve inanılmaz bir şey çaktı. Yani yıldırım düştü orada. Bir aydınlanma oldu. Ve ondan sonra bir Çağatay orayı anlatsın. Bir yurt dışında bir konser teklifi geliyor Çağatay'a. Böyle bir müzik yapalım falan diye. Oradan hemen aslında apar topar hem isim hem de şey. Yani bu işler biliyorsunuz bir şey olmazsa, bir ateşleyici olacak, bir şey ki olmazsa o çıkmaz. Şimdi Çağatay oradan devam etsin.
Şimdi Ferhat Baba'nın dediği gibi bu İnanlık Pazarası'nda 3700 yıl önce arp Hattuşa'dan çıkmış, Çorum Alacahöyük'ten. Gerçeği 4100 yıl önce Mezopotamya, sonra taşınıyor buraya. Sonra dedi ki işte bu enstrümanlar niye birleşmesin? O da Anadolu. Bu da Anadolu. Evet. Tabii o zamanki arpın teknik olarak böyle değildi. Yani çok daha farklı. Şimdi tabii Avrupalı sahip olduğu için her şeyi benim dediği için bu da Avrupalı'nın elinden çıktı şimdi bu haliyle. Biz Avrupa ilk konser teklifinde Hollanda'da Expo 2014'tü. Oraya davet etmişlerdi. Bir anda işte hedef koyduk ve aklımızda bu vardı, ne yapalım diye bir hemen bir araya geldik. 2012'de zannedersem onları. Sonra dedik ki ne olacak acaba? Benim şöyle şey endişelerim. Tabii, yıllarca klasik anlamda arp flüt, arp keman belki. Yani. Şimdi önce bir sifsiyle denedik biz bunu. Ne oluyor? Hadi bakalım. Bir başladık. Yani öyle bir hani o binlerce yıl öncesi organik bağ var ya aynı toprakların evlatları. Bir birleşmeye başladı. Dedi ki bu tamam bu. Cura'yı aldık öyle. Kavalı aldık öyle. Zambır aldık öyle. İşte bu bahsettiğim enstrümanlar kaval belki 2-3 bin yıl tarihi var. Zambur 4 bin yaşında Kartal kanalından yapılan bir enstrüman. Sipsi 30 santim ama verdiği enerji 30 milyon gibi evet, yani. Evet. Stadyumda tek başınıza çalsanız öyle bir enerji evet, hiçbir enstrümanı alamazsınız evet, yani. Evet. Ney malum. Dedi ki biz tamam hani bir repertuar yapıyoruz. Seçtiğimiz repertuar yalnız özellikle seçtik biz. Hem sosyolojik, hı hı, hem insanlarla psikolojik hani o şeylerde dinlerken kendilerinde nerelerde göreceğini. Çünkü bizim repertuarda her insan, her birey kendinden bir şey alıyor orada. Bizim konserlerden sonra sosyologlar geliyor bizimle paylaşıyor bizi.
Bir bağ kuruyor değil mi?
Tabii. Bir de geçmişi aslında biz nereden geldik, nereye gittik? Bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Hani Karakoyun çalıyoruz mesela. Çok eski bir şeydir o, türküdür. Kavallı Arp. Oradan başlıyorsunuz işte Çanakkale türküsü. Yani ne
yaptık? Sohbet çok tatlı. Hemen bir virgül koyayım. Peki. Bir müzik daha diyelim.
Olur. Ben hep sipsi bahsedildi. Onu yapalım mı yani sipsiyle? Çünkü burada
müziksiz bırakmayalım.
Tabii ki yörüklerin çalgısı diyoruz sipsiyi. Aslında coğrafyalar biliyorsunuz kültürü şekillendiriyor. Yani şöyle bir soru var. Akraba topluluklarla yan yana geldiğiniz zaman zaman içerisinde ayrışmalar var ve çok iyi müzik yapamayabilirsiniz. Yani çalışırsınız bir şeyler için. Ama akraba olmayan ama benzer coğrafyada yaşayan insanlar için çok kolayca müzik yapabilirsiniz. Dolayısıyla bir taraflardan geliyor mu? Anadolu'da şekilleniyor bu sırada. Bizim çıkış noktamız Anadolu, Anadolu, Anadolu, Anadolu. Bu Anadolu'nun zenginliğini o yörüklerin elinden aldık biz o şeyi. Aldık derken onlardan ödünç aldık. Ve Arp Anatolia içerisinde Sipsi'yi kullandık şimdi.
Şimdi onu bir dinleyelim.
Evet. Sipsi ile Arp'ı.
Ellerinize, yüreğinize sağlık. Hakikaten Sipsi'nin enerjisi tartışılmaz.
Muhteşem.
Sevgili dinleyicilerimiz, ben ya radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar tanıtmak istiyorum. Bugün muhteşem bir ikiliyle birlikteyiz. İkilinin adı, gruplarının adı Arp Anatolia. bir arp sanatçısı ve bir sipsi sanatçısı birlikte oluşturdular. Şimdi onları anlatıyorlar neden birlikteler diye. Sevgili Ferhat Erdem, Ankara Radyosu sanatçısı, sevgili Çağatay Akyol, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı. Kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık?
Sipsinin sihrinden.
Şimdi Anadolu dediğimiz coğrafya çok farklı duyguları barındırıyor. Dolayısıyla bu bütün insanlığın kabul gördüğü, hani hem Yunus felsefesi var hem Mevlana felsefesi var. Yani hiçbir şeyi reddetmeyen, eksikleriyle insanları kabul eden, felsefeleri kabul eden, düşünceleri kabul eden anlayış aslında. Yani biz bunu yeniden keşfetmeliyiz. Ayrışmak yerine farklılıklarımızla sevmeliyiz birbirimizi. Bunu ve bunu zenginlik olarak görmeliyiz.
Sizin uyumunuz da bu noktada çok bütünleştirici bir şey olmuş. Müzikle insanlara bu duyguyu ve bu derin hisleri yaşatıyor olmanız çok güzel. Tekrar tebrik ediyoruz. Sonrasında yani ilk konserlerinizden sonra yurt dışına gittiğinizde gerek yurt içinde gerek yurt dışında seyircilerden ve dinleyicilerden nasıl tepkiler aldınız? Size geri dönüşleri nasıl oldu efendim?
İnsanlar şimdi önce tabii anlayamıyorlar onu. Evet. Türkiye'de de ülkede hani Arp Anatolia diyorsunuz, Arp Sipsi Cüreyne Kaval, hani bir ikili bir araya gelmiş ama çalıyorlar evet diye önce düşünülüyor. Tabii dinleyip ve izledikten sonra bizim konserlerimiz şöyle oluyor, biraz ondan bahsedeyim tarzını. Hı-hı. İnteraktif konserler bizimkiler. Yani bizim mesela elbiselerimiz var. Benim 3700 yıl önceki Arpçı'nın elbisesi üstümdeki. Öyle çıkıyor onlar. Ferhat'ınki de 3700 yıl önceki Hitit üflemelilerini çalan adamlar.
Peki ve bunlar birebir dik. Nereden çıktı mesela? Bu da çok ilginç
bir bu şey. Bu şöyle Hitit projesinden gelen bir proje. Oğuz Elbaş'tı aslında. O başka bir projeydi. Biz bu projeyi Arp Anatolia olarak devam ettirdik. Bir anlamda yani yeni bir düşünce, bazı tarihsel doneleri, onlar çok önemli, dikkat etmeniz lazım çünkü. Hı-hı. Adam diyor peki tarihsel bir şey yapıyorsun, arkeolojik bir çalışma bu aslında aynı zamanda. Hı-hı. Neye dayanarak yapıyorsun? Şimdi tarihçinin biri çıkıp sorabiliyor bunu. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla hani tabiri caizse çakma bir proje değil mi? Bu
görsellik açısından da o büyüye sahip.
Evet, aynen öyle. Yani adam önce bize gülüyorlardı çünkü hakikaten enteresan geliyor insanlara elbiseler. Ama onu ya yazıyoruz ya söylüyoruz. Yeah. O zaman daha farklı bakıyorlar. Şimdi her türküden önce Ferhat Türk'ün hikayesini anlatıyor. Nereden gelip nereye gittiğini, öz hikayesini. O hikayeyle ilgili olan görseller de arkada biz de prodüksiyon koyuyoruz, büyük LED ekranlar. Orada geçiyor. Ondan sonra çalıyoruz. Kesinlikle. Yani bir anlamda da aslında eğitici tarafı da olan bir şey. Kesinlikle. Ve bunları anlatırken bu enstrümanların tarih nasıl gelmişler, bu türkü niye yazılmış? Türküler hakikaten baktığınız zaman %100'ü neredeyse sokaklarda, yani Portekizlilerin fadosu gibi. Hı hı. Acılarıyla, tatlarıyla, işte yaşamlarıyla ilgili bütün felsefesini ve günlük yaşamlarından sözlü çıkan sözlü tarih.
Sözlü
evet
tarihimiz
o
orada
insanlar
aslında.
Söylüyorlar yani. Hatta yurt dışındaki insanın şöyle gözlemleri var. Biz müzikle iç içe yaşayan böyle bir toplum görmedik diyor bazı şefler bize geldiği zaman. Siz de boya badana boyarken bile ya ıslık öttürüyorsunuz diyor adam ya şarkı söylüyorsunuz ya. Doğru. Şimdi düşündüğünüz zaman. Çünkü müzik yaşamımızın bir parçası. Binlerce yıl öncesinden gelen. Dolayısıyla yurt dışında da gittiğimiz zaman enstrümanlar çok ilgi görüyor tabii. Özellikle etnik enstrümanlar Ferhat'ın çaldığı. Evet. Ve tabii ki bütün merak bunların nasıl uyuşacağı. Çaldıktan sonra da bize bir Hollandalı kadın gelmişti festivalde. Sonra menajer olarak çalışmak istediğini söylemişti. Kadın dedi ki hani ben kelimeleri anlamıyorum ama yaptığınız müzikle ne olabileceğini anlayabiliyorum diyor. Şimdi bir şey acıklı belli. Hı hı. Ya da bir şey anlatıyor belli. Anlatabiliyor muyum? Yani o da çok enteresan. Duyuşlarıyla anlamı çıkartmaya çalışıyor kadın.
Müziğin bir hizmeti de bu değil mi?
Olması aynen öyle ama bu, konuyu bilmediği halde
demek
aslında
ki doğru veriyorsunuz mesajı. Yani. Yaşıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz. Müziğin de görevi bu değil mi aslında?
Evet yani tabii tabii.
En basit tanımıyla işte seslerle ifadelendirmek. Yani.
Aynen öyle. Tarihimizi yani anlatıyorsunuz.
En basit ilkokul sözlüğündeki şeyle en basit.
Aynen öyle.
Çok aslında doğru. Çok işlev. Demek ki dünyanın dört tarafına da gitseniz bu şeyi verebilmiyor olmanız ne mutlu. Evet. Bu misyonu yerine getiriyor olmanız ne mutlu.
Aklıma geldi. Geçenlerde Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümüydü. Evet. Birisi spiker sağlığında rahmet soruyor. Rahmet dileyelim ona. Hakikaten Sevda türkülerinin eşsiz.
Evet, nurlar içinde yaşıyor.
Yorumcusu, yapıcısı, havalandırıcısı. Diyor ki efendim diyor siz diyor sizin türküleriniz kadar neden yeni üretilen türküler kalıcı olmuyor diyor. Yani gelip geçici sizinkiler müthiş böyle bütün herkesin gönlüne yer etmiş anlamında. Diyor ki kızım diyor biz diyor çekmediğimiz derdin türküsünü yakmayız diyor. Yani Anadolu insanın da aslında böyle
yaşanılan
şeyler. Sonuçta dert, sevgi hepsi yani böyle dert.
Bu muhteşem gerekiyor. Tarihimizden, bu evet. Muhteşem Anadolu insanı ruhundan bir örnek daha verelim. Sizlerin eliyle, sizlerin yüreğiyle.
Şimdi Çağatay'ın bizim konser konseptimizle ilgili verdiği şeye örnek olsun da istiyoruz.
Evet.
Bir de gerçekten çok dramlar yaşandı. Çanakkale, Boğazlar bizim Anadolu için inanılmaz sıkıntılara ve direnişlere sahne oldu.
Evet.
Biz bir Dumlupınar denizaltısının hikayesini anlatıyoruz ve o hikaye içerisinde o hikaye değil aslında yaşanılan bir olay. Evet. Bu yaşanılan dram içerisinde denizaltıda mahsur kalan insanların son nefeslerinde söylediği türküleri yani türküyü anlatıyoruz şimdi.
Çok etkileyici. Şimdi, evet, böyle bu, konuşmak bile evet, bunu anlatmak bile etkileyici. Şimdi onu müzikle dinleyeceğiz.
Şimdi evet müzikle dinleyelim. Evet.
Maalesef çok insan ağlıyor konserlerde. İstemiyoruz yani, ama Anadolu mu?
Evet.
Yani öyle. Hüzün aslında daha çok. Evet. Sevinç ama hüzün hakikaten.
Dinliyoruz efendim.
Çanakkale Boğazı, Nara Burnu Açıkları. 4 Nisan 1953. Saat gece 02:15. Uzun ve yorucu bir seferden dönen Dumlupınar denizaltısı, Nara Burnu Açıklarında İsveç bandıralı Nabulan Şilevi ile çarpıştı. Başından aldığı darbe ile Dumlupınar birkaç saniye içerisinde boğazın serin ve karanlık sularına gömüldü. Gemideki 88 kişilik mürettebattan sağ kalan 22 kişi geminin arka bölümündeki torpido dairesine sığındı. Mahsur kalanların su yüzüne fırlattıkları telefon şamandırasıyla gemiyle irtibat sağlandı. Sağ kalan 22 kişiyi kurtarmak için herkes seferber oldu. Bu arada oksijeni idareli kullanmaları için gereksiz yere konuşmamaları, şarkı türkü söylememeleri konusunda uyarılar yapıldı. Ancak saatler süren kurtarma çalışmalarının sonunda, umutların tükendiği anda, karanlıkta bekleyen 22 kişiye her şey yine aynı sözcüklerle anlatıldı. Konuşabilirler, türkü söyleyebilirler ve hatta sigara bile içebilirler. Şamandıra'daki telefon hattının öbür ucundan tüm Türkiye, denizaltıdaki tevekkülle ölüme yapılan hüzünlü ama başı dik türküsünü dinledi.
ellerinize, bir ateş ver.
Evet, evet, ellerinize, yüreğinize sağlık. Yine çok muhteşem güzel bir Ege Türkümüzdür evet aslında.
Sağ olun. Şimdi hepimiz müzisyeniz, müzik tarafımız var. Evet. Ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Cumhuriyet felsefesi olarak yerel ezgilerin batı sistemiyle, batı armonizisiyle armonize edilmesi ve çağdaş bir müzik oluşturmaya hedefi vardı.
Mustafa Kemal'in
tabii dolayısıyla evrensel dünyaya daha rahat daha, onların abecesiyle hitap etmek.
Bize ait değerlerin gerçekten sonumu ile ilgiliydi. Ruh öz bu ama bunu işlemek müzik adamlarına bırakılmıştı o zaman. Şimdi aslında birazcık onu yapıyor olmanın büyük keyfini de yaşıyoruz.
Birazcık. Yani mütevazılıktan kaynaklanıyor ama.
Bence çok muhteşem çok bir iş muhteşem, yapıyorsunuz. Gerçekten. Çok muhteşem. Yani gerçekten. Önemli bir görev yapıyorsunuz.
Orkestrayla türkülerimizi çalıyoruz ve ilk günkü o şeyinden kaybetmeden o bizde bıraktığı engin etkiyi bozmadan ve onu hissettirerek tekrar yapıyor olmak, bu müziği devam ettiriyor olmak bizim için çok önemli.
Dinleyicilerimiz gerçekten bence diyorlar ki evet, bizi bu muhteşem ustalarla tanıştırdınız, müziklerini buluşturdunuz ama biz onları nasıl dinleyeceğiz? Efendim bir albümleri var mıdır? Diyorlardır. Çünkü benim içimden öyle, biraz önce de sordum size. Ben sizi dinlemek istiyorum, daha çok dinlemek istiyorum diye.
Şimdi buradan çıkıp size de bahsettik. İşte bir albüm bir sene önce bitti aslında. Fakat sonra üstüne biz Alp Anatoly'ye bir perküsyon ekleme kararı aldık. Perküsyonları da şimdi miksajına girdi. Bugün son 3 parça ya da 4 parça bitireceğiz.
Çok sevindirici bir haber bu.
Yani bizim de aslında tabii yaptığınız uçuyor, belgelemeniz lazım. Tabii ki. Bu kadar emek gider yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için hani bir CD lazım. Çok soran var. Biz çünkü hiçbir zaman şey yapmadık. Bunun reklamını falan yapmadık biz. Bu kendi sinerjisiyle bir yere geldi. Hiç de bastırmadık. O şimdi çark dönmeye başladı.
Doğru olan da bu zaten.
Doğru olan da bu. Yani çünkü emek verdiniz ve hem çocuğunuz sizin bu. Ve çok kendi projenize inanmayıp değer vermezseniz zaten değerini de siz düşürürsünüz.
Aynen.
Onun için hani bize önce konser tekliflerinde bulunuyorlar ama biz hakikaten seçiyoruz onu. Şimdi nerede çalacağız? Adam alakasız bir yerler söylenebiliyor. Ben niye bunu yani vereyim ki oraya? Bu fanusla korunması gereken bir şey, bir proje. Kesinlikle. Başka bir şey bu çünkü.
Sunum da çok önemli.
Evet yani, kesinlikle. Dolayısıyla bunda çok titiz davranıyoruz. Onun için de bekledik aslında. Hani ilk etapta çıkacak, düğü olarak çıkacaktı ama perküsyonu ekleyince o da başka bir hava verdi. O da otantik, küp kullanılıyor, işte ervane kullanılıyor, bendir kullanılıyor, Suat çalıyor da, Suat Kuş. Şimdi
Suat bugün buradan selam.
Sevgiler. Evet, şimdi sevgiler. Bugün inşallah bunu bitireceğiz. Artık ben aynı zamanda kalanın da artistiyim. Ondan sonra inşallah Aralık'ta çıkacak diye tahmin
i̇nşallah,
ediyoruz.
Inşallah.
Ondan sonra da Alp Anatoly'a senfonik diye devam etmek istiyoruz.
İnşallah. Lütfen devam edin. Lütfen ben devam edin. Ben dinleyicilerimiz adına söylüyorum, devam etmeniz gerektiğini.
İnşallah. Cumhuriyet'in en önemli devrimlerinden olan müzik devrimlerinin bu bana ait değil, bu kelimeyi çaldım rahmetli Hikmet Hocam'dan, iki neferi olarak hakikaten çok önemli
çok
iş yapıyorsunuz. O çok kullanırdı rahmetli
onlara
Hikmet Hoca.
Onlara oldu bu sözlerle, sağ olun.
Ben Atatürk'ün müzik devrimlerinin bir neferiyim derdi. Bu laf çok hoşuma gidiyor benim. Siz de hakikaten ona layık bir iş yapıyorsunuz.
Kesinlikle.
Hakikaten bunu tam örtüşen ediyoruz. Bir iş yapıyorsunuz aslında. Tamam. Şimdi tekrar yine sizi dinleyelim.
Şimdi ritim Anadolu müziğinin temellerinde. Aslında müziğin temeli ritim ama Anadolu'da ritim inanılmaz çok zengin. Burada Çağatay'ın belirttiği o yelpazeyi göreceğiz. Yani Antep'e gideceğiz. Antep'in hikayesi de çok özel tabii. Çok güzel bir hikaye. Biz onları da şey yapıyoruz, anlatıyoruz. İnşallah gerek sizler gerek dinleyicilerimizle konserde buluşur ve onlara İnşallah. Bu anlattıklarımızı ispat etme fırsatı buluruz hepinize. Şimdi bir Antep diyelim çünkü hem burada Antep Barak Müziği Hı-hı. var. Hem onun ötesinde zambır var, o işte ervaneler var. Hı-hı. Bir görkem var, hem orkestra var. Yani bunu bir dinleyelim evet. isterseniz.
Dinliyoruz efendim. Müzik tekrar ellerinize, yüreğinize sağlık. Yani ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Dinleyicilerimiz lütfen takip ediniz. Bu çok önemli, ikiliyi takip ediniz. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Anadolu'muzu sadece kendimize değil, bütün dünyaya tanıtıyorlar. Anadolu'nun tüm değerleri bizim malum.
Yine konserler devam edecek herhalde. Devam ediyor.
Evet, yani biz bu enerjiyle, bu arzuyla, istekle birçok şey yapmak istiyoruz. Çok heyecanlıyız çünkü.
Evet.
Bunları gerçekten bu işe gönül vermiş insanlarla paylaşmak istiyoruz.
Evet, ne güzel, ne mutlu.
Projeler?
Şimdi
konser projeleri yakın tarihte, uzak tarihte.
Konser ve bugün o CD hikayesini işte inşallah bitireceğiz. Hemen bir cuma günü Alelacele G20'ye çağırdı bizi. Orada bir konser yapacağız. Ondan sonra Ankara'da bir konserimiz olacak Aralık'ta. Ondan sonra Aralık'ta Europalya projesi var. Belçika'da, Avrupa'da, Türkiye'de yapılıyor. Oraya davet ettiler. Orada bir konserimiz var Aralık ayı içerisinde. Mart'ta bir Edinburgh'dan bir davet aldık. Onu bekliyoruz şimdi. Netleştirmeye çalışıyoruz. Aynı Mart'ta yine Kolombiya'da bir Anadolu Haftası yapılıyor. Ona çağırdı. Yani bunlar hepsi planlanıyor tabii. 2016'nın ta Kasım'da Cemal Reşit Rey'de var. Hani böyle bir genişi. Ondan sonra bir konserler zinciri yapmak istiyoruz aslında. Üniversitelerde. Yani nereden geldik, nereye gideceğimizle alakalı.
O da çok önemli.
Bütün öğrencilerin onu bilmesi lazım.
Evet, çok güzel.
Bu projede.
Bu biz konuşurken Üstü Akan Müziğin yaptığınız
altta.
Parçamızın adını da söyleyelim.
Karadeniz ezgileri var. Biliyorsunuz Karadeniz'de hem hüzün var,
evet,
hem coşku var.
Evet.
Şöyle diyoruz, hüznün ve coşkunun türkülerde buluştuğu yerdeyiz.
Evet.
Yani Karadeniz'de.
Evet, ne kadar güzel. Evet. Efendim, zaman aktı geçti.
Evet.
O kadar çabuk geçiyor ki sizin gibi değerli ustaları tanıtırken, müziğinizi dinlerken çok teşekkür ederiz.
Biz
ayaklarınıza
teşekkür
sağlık,
sağ
geldiniz.
Sizinle çok büyük keyifti bu programı yapmak.
Buluşmamıza izin verdiniz, buluşturmamıza.
Çok teşekkür ederiz.
Bir başka müzikte iz bırakanlarda buluşmak üzere sevgili dinleyicilerim. Sevgiyle kalın ve asla müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.